Ayrım 22, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 276. Benny ve Angela kafenin Duomo meydanına bakan güzel terasına çıktılar ve iki buzlu kahve sipariş verdiler. Ne kötü, tacın Konstantino dönemlerinden geldiğini ve içindeki halkanın çarmıhın çivilerinden biriyle yapıldığını düşünmek hoştu. Rehberin söylediği gibi gelenekler, dedi Benny ve ekledi. Muhtemelen geçen yüzyıllar içinde emanetler kültünü canlı tutmakla ilgili bir durum. Dipnot, kutsal emanetler, Hazreti İsa ve yakınlarının kullandığı Hristiyanlıkta kutsal sayılan eşyalardır. Hem sonra düşünecek olursan karbon 14 testine gerek yok. Hikayeye bak, Elena'nın kutsal topraklara gidip ızdırap yerine doğru olarak tespit etmesi ve kazıp 300 yıl boyunca gömülü kaldığı yerde çarmıhı bulması. Bu da bir efsane değilse nedir? Angela buzlu kahvesini yudumladı. Ama yine de yazık. Komiser bir sigara yaktıktan sonra De Carlo'nun demir taç üstüne yazdığı kitabı karıştırmaya başladı. Vanilyalı kahve çok lezzetliymiş. Angela bardağını tatminkar bir havayla masaya bıraktı. Ama sonuçta sen hazineni gördün. Sakın bana bunun Humiliati'nin büyük sırrıyla ilişkili olduğunu düşündüğünü söyleme. Hayır, internette yazanları sen de okudun. Katedral hazinesi keşişler tarafından eksiksiz iade edilmiş. Hatta o dönem tutulmuş bir envanter bile var. Tek istediğim o dönemlerdeki bir hazinenin nasıl olduğunu görmekti. Belki aklıma bir fikir gelir diye düşündüm. Büyük sırrın gerçekten bir hazine olabileceğini mi düşünüyorsun? O dönemde değerli olan bir şey. Tabii günümüz içinde öyle olmalı. Cinayeti bile göze aldıracak kadar değerli. Eğer her şey bir Katar'ın gelmesiyle başladıysa hazinenin onlara ait olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Angela gözlerindeki eğlenceli ve gizemli bir parıltıyla fısıldayarak ekledi. Kutsal kase. Bir de sen başlama, dedi Benny. Bir yandan çalmaya başlayan telefonunu cebinden çıkarmaya çalışıyordu. Arayan Ingroya'ydı. Komiserin konuşması tek heceli az sayıdaki cümleden oluşuyordu. Telefonu kapatırken masadan kalkmıştı bile. Gitmemiz gerek, ofise uğramak zorundayım. Doğrusu komiser Benny Annicela'yı evine bıraktıktan sonra ofise dönmeyip şehir merkezindeki bir kuyumcunun önünde Ingroya ile buluştu. Girizgaha gerek duymadan her şeyi eksiksiz anlat, dedi. Tabii doktor, barmenden Orfeo hakkında biraz daha bilgi alabilir miyim diye tekrar Peschiera Borromeo'ya gittim. Takdire şayan bir inisiyatif müfettiş. Başta müşteri gibi taklit yapmayı düşünüyordum ama adam benim polis olduğumu hemen anladı. Benny Ingroya'nın önce bıyıklarına sonra kareli ceketine bakarak sordu. Bunu hangi cehennemden anlayabildi acaba? Yine de barmen hemen yardımcı olma niyetinde olduğunu gösterdi. Konuşurken Orfeo'nun 8000 avroluk bir saat aldığı ortaya çıktı. Bu rakamı duyunca hemen kulaklarımı diktim. Ben olsam bıyıklarımı dikerdim, diye düşündü Benny. Bunu gerçekten söylememek için kendini zor tuttu. Müfettiş inatçı bir tavırla anlatmaya devam etti. Söz konusu saat Frank Muller'in Long Island modeli. İyi bildiğim bir markadır. Beyaz altın kasa ve antik kırmızı katran. Tam bir güzellik. O para o saate gerçekten de çok iyi. Bu konunun erbabı olduğunu bilmiyordum. Ben koleksiyonerim doktor. Benim de bir Long Island'ım var ama kasası mavi. Ingroya, sen 8000 avroluk saatlerin koleksiyonunu mu yapıyorsun? Hayır doktor, siz neden bahsediyorsunuz? Kopyalarını biriktiriyorum. Bilirsiniz ya, hani şu iki haftada bir gazete bayilerinde 9.90 avroya satılanlardan. Yelkovanla akrep hareketsiz olsa da çok güzel kopyalar. Böylesi daha iyi. Gerçekten endişelenmiştim. Benny kuyumcunun vitrinine göz attı. Orfeo barmene saati buradan mı aldığını söylemiş. Evet doktor, sizce saati Profesör Valeriani'nin şu meşhur 8000 avrosuyla mı aldı? Şantaj meyvesi mi, diye düşündü komiser. Kim bilir, para elinden geçtiği kişilerin imzasını üstünde taşımaz. Hem sonra Orfeo belki bu tutarı nakit ödemedi. Ayrıca profesörden başka gelir kapıları olduğu da kesin. Ama yine de içeri girip teyit edelim, bakarsın ortaya başka şeyler çıkar. Mavi ceketi ve klasik kravatı içindeki dükkan sahibi onlara çok kibar davrandı. Elbette hatırlıyorum. Bu tür saatler her gün satılmaz. Ayrıca söz konusu olan bu saat benim kullandığım ikinci el bir saatti. Mükemmel durumdaydı ama kullanılmıştı. Uygun fiyatının sebebi şimdi anlaşılıyor dedi Ingro'ya ve ekledi. 8.000 avroydu değil mi? Evet, yenisi bunun iki katı eder. Hem sonra bu rengini bulmak zordur. Nasıl ödendiğini hatırlıyor musunuz diye sordu komiser Benli. Nakit, 500 avroluk 16 banknot. Benli cebinden birkaç saat önce Carlol Tiocorte'deki Lele'ye gösterdiği Orfeo'nun fotoğrafını çıkardı. Saati alan kişi bu mu? Ah hayır komiser, o saati öldürülen profesöre sattım. Bunun için buradasınız öyle değil mi? Müfettiş Ingro'ya 100 metre kadar ileride park yasağı olan yere bırakılmış arabaya doğru ilerlerken Benli'nin hızlı adımlarını takip etmekte zorlanıyordu. Orfeo güzel saatiyle birlikte ne zaman geri dönüyor? Dayanılmaz bir şekilde sahip olmayı arzuladığı saati halının üstünde yatan ve artık bir saate ihtiyacı olmayan profesörün üstünden çalmıştı. Pazartesi akşamı doktor. Ama sonu cinayetle biten bu soygunun gerçek hedefi elbette ki o saat değildi. San Carlone'yi gösteren parmağıyla Valeriani tek bir hamlede hem katilinin yeri olan Peschiera Borromeo'yu hem de Petterini'nin el yazmasına ulaşmak için tarihin hangi döneminin araştırılacağını işaret etmişti. Yani Humiliati ve onların büyük sırrı. Komiser saatine göz attı. 19'a birkaç dakika kalmıştı. Arabası sadece 3-5 metre uzaktaydı. Zamanında yetişebilirdi. Arabanın sileceklerinden ceza makbuzunu alırken müfettişe seslendi. ''Benimle gel Ingro'ya. Sahneyi daha dramatik göstermede bana yardımcı olacaksın.'' Komiser Benny Carniglia'nın dükkanında küçük oynamamaya kararlıydı. Bu sefer gülümseme yerine sertlik olacaktı ve gerekli olursa pozisyonunun izin verdiği tüm tehditleri kullanacaktı. Carniglia konuşmak ve Petterini'nin el yazmasıyla ilgili bildiklerini anlatmak zorundaydı. Eğer o belgenin içinde bir lanet varsa bunu dışarı çıkaracaktı. Soruşturmanın ilerleyebilmesi için artık Humiliati'nin büyük sırrının açığa çıkma vakti gelmişti. Daha fazla beklenecek durum yoktu. Kitapçıdaki eleman çaresizce kollarını iki yana açtı. ''Nerede olduğuyla ilgili en ufak bir fikrimiz yok komiser.'' Benny içinden küfürler savurdu. Bay Carniglia bu sabah telefon edip gelmeyeceğini ve cep telefonundan rahatsız etmememi söyledi. Dükkanı ona sorun çıkarmadan kendi başıma idare etmek zorunda olduğumu söyledi. Evet aynen böyle dedi. Gelmemesinin sebebini söyledi mi? Hayır sadece bugün dükkanda olmayacağını belirtti. Daha önce de böyle aniden gelmediği olur muydu? 8 yıldır Carniglia'da çalışıyorum ilk defa oluyor. Benny birkaç saniye düşüncelere dalıp sessizce durdu. Yarım adım gerisindeki Ingro'ya aşılması imkansız sert ifadesini koruyordu. Yani bu sabahtan beri kendisiyle görüşmediniz ve haberiniz yok. Aslında öğleden sonranın ilk saatlerinde ona ulaşmaya çalıştım. Bir müşteri onunla mutlaka konuşmak istiyordu. Ve? Cep telefonu kapalıydı. Ev telefonundan da denedim ama faydası olmadı. Telesekreter devreye girdi. ''Mesaj bıraktınız mı?'' ''Hayır, nasılsa aramalarımı göreceğini ve eğer isterse beni arayacağını düşündüm.'' ''Ama aramadı.'' ''Hayır.'' Benny paketten çıkardığı sigarasını parmaklarının arasında yakmadan tuttu. Çıkışa yönelirken şöyle dedi. ''İyi, eğer ararsa bize mutlaka haber verin. Ayrıca şu telefon numaralarını müfettiş Ingroya'ya yazdırın.'' Komiser Benny o gecede ki bu üst üste ikinci gece oluyordu, yalnız uyudu. Angela ilk sayfalarını okuduktan sonra De Carlo'nun Demir Taç kitabını bitirmek üzere kendi evinde kalmayı tercih etmişti. Kitabı en basit haliyle sıra dışı bulmuştu. Uzun süre uykuya dalma zorluğu çeken Benny'nin kafasında ise bambaşka düşünceler vardı. Rivera gözetim altında tutulmalı, çok temiz ve iyi bir iş olmalı. Ne yaptığını, nereye gittiğini ve kimlerle görüştüğünü bilmek istiyorum. Petterini'nin el yazmasında verilen sır gerçekten bir ortaçağ hazinesiyle ya da döneme dair değerli bir şeyle mi ilgiliydi? Komiser Benny o gün öğleden sonra Monza'da bir şey öğrenmişti. Piyasa değeri düşük olsa bile tarihsel ve arkeolojik açıdan paha biçilemez şeyler vardı. Orfeo ve Rivera'nın elinde örneğin demir taç varsa yalnız başlarına bununla bir şey yapamazlardı. Tabii eğer içindeki az miktardaki altın için tacı erittikten sonra taşlarıyla süpermarketlerde satılan bileziklerden yapmadılarsa. Ama bu şekilde değerinin ancak milyonda birini elde edeceklerinden pahalı saatler konusunda uzmanlaşmak zorunda bir hal alırdı. Kısacası karşılığı olan paranın tümünü alabilmek için hazinenin bütün kalması şarttı. Bunun için de doğru kişileri tanıyan bir uzmana ihtiyaç vardı. Ya da hazine henüz ele geçirilmediyse büyük sırrı satın almaya hazır, zengin bir koleksiyoncu bulabilecek bir aracı olmalıydı. İki kişilik grubun beyni Rivera'ydı, buna hiç şüphe yoktu. İşte bu yüzden onun peşinden ayrılmamak gerekiyordu. Ingro'ya şöyle demişti. Eğer Rivera'nın takibinden bir netice elde edilirse, Orfeo o kırık götüyle gümrükten çıktığı anda aynı tedaviyi ona da uygularız. Ama öncelikle her ikisi için bir araba emri çıkaralım. Bu arada şu Carniglia hangi cehenneme kaybolmuştu? Artık el yazmasının son kısmında neler yazdığını öğrenmek çok gerekli bir hal almıştı. 17. Bölüm. Bentley için pazar sabahı kafasındaki düşüncelerin geri dönmesiyle birlikte şafaktan hemen sonra başladı. Ağır ağır geçen 3 saatten ve yağmalanmış bir paket sigaradan sonra komiser Angela ile kahvaltı yapacağı San Marco'nun karşısındaki kafeye doğru yola koyuldu. Komiser için bu sabahın 4. kahvesi olacaktı. Ortalama olarak iyi bir rakamdı. O gün bununla ilgili bir rekor bile kırabilirdi. Yarı sinirli, yarı teslimiyetçi bir halde Ingro'yu aradı. Kim bilir kaçıncı tatil gününden vazgeçiyordu. ''Yeni bir şey var mı?'' ''Carniglia'dan hala iz yok. Evine dönmedi ve cep telefonu kapalı.'' ''GPS?'' ''Görünen o ki telefonu yeni model değil. Yerini tespit edebilmemiz için cihazı açması gerekiyor.'' Punto pazar gününü seyrek trafiğinde düzgün bir park yerini kolayca buldu. Peki ya Rivera? Eve dün gece geç vakit arabasıyla döndü. Yarım saat önce de yine arabasıyla evden ayrıldı. Peşindeyiz. Angela dışarıdaki masalardan birine oturmuş onu bekliyordu. Hava açıktı ve güneş etrafa sıcaklık yayıyordu. San Marco tıpkı bir gün önce Monza Katedrali gibi tam önlerinde uzanıyordu. Angela küçük masanın üstünde duran De Carlo'nun kitabını işaret ederek konuşmaya başladı. Büyüleyici bir kitap. Olağanüstü mü dedi Benli, oturmamış Portekizcesiyle. Olağanüstü, kitabı resmen yuttum ve birçok şey öğrendim. Öğrenilecek şeyler demişken Doktor Margas beni aradı. Benli'nin sol kaşı hemen havaya kalktı. Gördüğüm kadarıyla sık haberleşiyorsunuz. Budala, biliyorsun ki adamda senin ne ev telefonun ne de cep telefonun var. Ne istediğini öğrenebilir miyim yoksa özel mi? Konuyla ilgili bir gelişme olup olmadığını merak etmiş, onu haberdar etmemizi rica etti. Benli konuyu hemen değiştirdi. Tamam tamam, şu kitaptan neler öğrendin bakalım. Çok aydınlatıcı oldu. Haçın yeniden bulunmasından ve çivilerin demirlerinden yapılan kutsal emanetlere kadar demir haçın hikayesi gerçek. Ya da en azından gerçek olabilir. Komiser onu zarif bir sabırla gülümseyerek yanıtladı. Ama Angela tur rehberi yapılan analiz sonuçlarını anlatırken sen de oradaydın. Ve Angela bitirmesine izin vermeden atıldı. Bekle, hepsinin bir açıklaması var, dinlemek istiyor musun? Kadının gözleri o kadar derin, kokusu o kadar yumuşak bir okşama gibiyken elbette ki onu dinleyecekti. Komiser Benli sigara yakmaktan bile vazgeçip rahatça arkasına yaslandı. Haç'ın İmparator Konstantino'nun annesi Elena tarafından bulunmasından başlayalım. Hani seni şu efsane olarak nitelendirdiğin olay? Elbette öyle. Kim bilir nereye gömülüp kaybolmuş bir tahta parçasının 300 yıl sonra çürümeden bulunduğunu bir düşünsene. Sabırlı ol. Öncelikle şunu bilmelisin ki aslında Latincesi crux olan çarmı infaz yerini işaretlemeye yarayan basit bir kazıktan başka bir şey değildi. Bizim tanımladığımız gibi bir haç değildi o zaman. Hayır, sadece düz bir kazıktı. Ama dur da devamını dinle. Hükümlü, Latince patibulum denilen bir kirişe bağlanıyordu. Bu boynun arkasına yerleştirilen ve iki yana açılan kolların üstüne bağlandığı ya da iki ucuna çivilendiği yatay bir tahta parçasıydı. Bir tür boyunduruk yani. sayılır. Zavallı mahkum infaz yerine bu şekilde götürülüyordu. Bazen kat edilen mesafe uzun ve acılı olabiliyordu. La Via Crucis. Dipnot. La Via Crucis. Haç yolu. Hazreti İsa'nın çarmıha gerileceği yere doğru yaptığı ızdırap dolu yürüyüş, ızdırap yolu olarak da bilinir. Crux'a ulaşıldığında mahkum bunun üstüne bayrak gibi çekiliyor ve patibulum kazığa çivileniyordu. Böylece bizim bildiğimiz şekliyle haç ortaya çıkıyor. Mahkumun ölmesiyle infaz sonlandığında Crux olduğu yerde kalıyor. Patibulum ise yakılıyor ya da atılıyordu. Tekrar kullanılmıyor muydu? Hayır, ama Yahudilerin farklı bir adeti vardı. Patibulum yok edilmiyor. Aksine infaz için kullanılan diğer eşyalarla, örneğin çiviler ile birlikte infaz yerinin yakınındaki bir çukura gömülüyordu. Benli sigarasından yeteri kadar feragat etmişti. Sakince bir sigara çıkarıp yaktı. Kısacası Angela, çarmıha gerilmede kullanılan patibulumun kaybolmadığını ve çivileriyle birlikte bulunması için infaz yerinin yakınlarında bir kazı yapılmasının yeterli olduğunu söylüyorsun. Tamam güzel, ama nasıl oldu da Konstantino'nun annesi infaz yerini hatasız bulabildi? Olayın üstünden 300 yıldan fazla bir süre geçmişti. Haklısın, arada birçok deprem oldu. Ayrıca Tito Kudüs'ü tahrip etti. Ama Hristiyanlar Tanrı'nın oğluna hürmetlerini sunmak için olay yerine gitmeyi sürdürdüler. Hatta bu olayı hafızalardan silmek isteyen İmparator Adriano tam da oraya Jüpiter ile Venüs'e adanmış bir tapınak inşa ettirdi. Dipnot, Jüpiter en büyük Roma tanrılarından biridir. Venüs ise Roma tanrıçasıdır. O zaman bu tapınak infaz yerini tam olarak gösteriyordu. Tapınak Elena Kudüs'e gelmeden birkaç yıl önce Konstantino'nun emriyle yıkılmıştı ve sadece kalıntıları vardı. Kazılacak alan çok büyüktü ama dönemin çağdaşlarından Eusebio di Cesarea, Elena'nın nesillerdir mezarcılık yapan ve Patibulum'un tam gömülme yerini bilen bir Yahudi'ye rastladığını anlatır. Ve mezarcı hemen ona doğru yeri gösterdi. Hayali bile söz konusu olamazdı. Adam bir Yahudiydi ve bu sırrı Hristiyanlara açıklamaya hiç niyeti yoktu. Elena onu derin bir kuyuya attırdı ve konuşmaya karar verene kadar onu günlerce orada tuttu. Sonra kazılar başladı. Çok uzun zaman aldı, aylar sürdü ama sonunda patibulum ve çiviler gün yüzüne çıktı. Hatta bunların yanında üstünde Latince, Yunanca ve Aramice şunlar yazılı çürümüş tahta bir levha bile bulundu. Yahudilerin kralı Nasıralı İsa, bu sana bir şey ifade etmiyor mu? Dipnot, Nasıra, bugünkü İsrail sınırları içinde bulunan Hazreti İsa'nın doğup büyüdüğüne inanılan antik yerleşim yeri. Baş harflerinden oluşan kısaltmasını her kilisede haçların üstünde görebileceğimiz bir yazı. Bu levhanın Latince ismi Titulus'tur. Dipnot, Titulus Hazreti İsa çarmıha gerildiğinde başının üstüne asılan levha. Türkçe başlık anlamına gelmektedir. Ve günümüzde Roma'da Santa Croce in Gerusalemme Bazilikası'nda korunmaktadır. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Görmek için beni oraya götürmeni çok isterim. Benli kıymetli ve tembel izin günlerinden en az üçünün Roma kalıntı ve anıtları arasında tam bir maratona dönüştüğünü üzüntüyle görür gibi oldu. Angela sözlerine devam etti. İşte hikaye bu. Elena'nın İsa'nın ızdırap çivilerini bulmuş olabilme ihtimali sana hala mantıksız geliyor mu? İyi, tamam, bunun mümkün olduğunu kabul ediyorum. Ama demir taçın çemberi gümüşten ve yapılan araştırmalar tacın o olaylardan en az 200 yıl sonra yapılmış olduğunu gösteriyor. Sırayla gidelim, demir taçın yapım tarihinden başlayalım. Karbon 14'e itiraz etmeyeceksin herhalde. Bunu düşünmedim bile, dahası bu testin tam olarak ne olduğunu bile bilmiyorum. Ama De Carlo'nun kitabını okuyunca bu analizin sadece organik, yani karbon içeren maddelerde tarih tespiti yapabildiğini öğrendim. Buna göre metaller, mineraller ve mücevher taşları tarihlendirilemez. Hal böyleyken demir taçın tümü için bir yaş öngörmek imkansız. Pardon, ama o zaman karbon 14 testi tacın neresine uygulanmış? Taç mikroskop altında incelendiğinde birkaç mine tabakasında ve taş yuvalarının altında toprak sıva granüllerine rastlanmış. Toprak sıva mı? Evet, sıva ve bal mumu halen günümüz kuyumcuları tarafından kıymetli metallerin eritilmesinde kullanılır. Ve bu toprak sıvanın içinde bal mumu bulunur. Bu organik bir bileşiktir ve karbon 14 testi sayesinde tarihlendirilebilen bir maddedir. Demek ki bu parçaların tarihi tespit edilmiş. Kesinlikle ve bu sonuç her bir parçacık için farklı. Arada 500 yıla kadar ulaşan bir fark var. Benni şaşırmıştı. Angela acımasızca devam etti. Kısacası karbon 14 testi zaten bilinen bir şeyi gösterdi. Yani tacın yüzyıllar boyunca birçok defa değiştirildiğini. Taşları değiştirildi, üstüne mine katlar uygulandı. Ama tacın gövdesi için bir tarih belirlenmesi imkansız. Bunun Konstantino zamanından kaldığı düşüncesi güvenilir olabilir. Angela Descartes'in kitabını karıştırmaya başladı. Aradığı sayfayı bulunca antik bir sikkenin fotoğrafını göstermek üzere kitabı komiserin burnuna kadar soktu. Gerisi içinse şuna bak, bu Konstantino'nun madalyası, onu kutlamak için yapılmış ve görebileceğin gibi üstünde hem miğferin kenarını çevreleyecek şekilde demir taç hem de meşhur ağızlığıyla atı resmedilmiş. Benni madalyonun fotoğrafını dikkatle inceledi. ''Bundan daha net olan başka bir resim daha var.'' dedi Angela ve kitabı komiserin elinden alıp tekrar sayfaları karıştırmaya başladı. İşte burada bu Konstantino'nun çeşitli temsillerinden bir tanesi ve miğferinin nasıl olduğuna açıklık getiriyor. Miğferin kenarını çevreleyen tacı görüyor musun? Demir taçın aynısı değil mi? Benziyor. Kabul et, çok benziyor. Elena oğlunu koruması için tacın üstüne bir değil tam iki tane kutsal emanet takmış. Haçın çivisi ve merkezdeki taşın altına yerleştiği pati buğulundan bir parça. Günümüzde bunlar maalesef kaybolmuşlar. Tamam Angela, zaman içinde değişmiş olsa da Konstantino'nun miğferindeki tacın demir taç olduğunu varsayalım. Elena'nın pati buğulumu ve çivileri gerçekten bulmayı başardığını da kabul edelim. Ama tüm bunlar tacın iç çemberinin gümüş olduğu gerçeğini değiştirmez. İşte bunu söylemeni istiyordum. Bu çember konusu sadece bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Bu gümüş kısım taç Avignone'den Monza'ya geri döndüğünde onu onaran Braccio Forte diye biri tarafından 1350'de uygulandı. Dur biraz, kafam karıştı. Hepsini anlatacağım. Taç Humiliati'den Monza Katedrali'ne geri verildikten birkaç yıl sonra o zamanın papalık merkezi olan Avignone'ye taşındı. Monza'ya son kez dönmeden önce 20 yıl kadar orada kaldı. İşte o dönemde bir tamir geçirdi ve Bracci Forte tacın içine gümüş çemberi uyguladı. Günümüze kadar geçen yıllar içinde yaygın görüş olarak bu çember ızdırap çivisinin kalıntısı olarak kabul edildi. Peki kalıntı orada değilse neredeymiş? Güzel soru komiser. Bir cevabı var mı bari? De Carlo kitabında tacın Barbarossa'nın taç giyme törenine kadar farklı bir şekilde tasvir edildiğini yazmış. Taç miğfere sağlamca bağlanabilmesini sağlayan üst kısmındaki bir yay ile gösteriliyormuş. Demir bir yay. İşte bu yüzden demir taç olarak adlandırılmış. Konstantino'nun miğferini gösteren çizime tekrar bakarsan iki kollu bu yayın ne kadar belirgin olduğunu göreceksin. Yani söylemek istediğin şey ızdırap çivisinin demirinin. Elena tarafından erittirilip tacın Konstantino'nun miğferinin üstünde güvenle durmasını sağlayacak bu yayın yapılması için kullanıldı. İkisi de birkaç saniye konuşmadı. 22. ayının sonu. Sayfa 293.